Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değer kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde sizlere Kıyamet suresini anlatmaya çalışacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim'deki sıralaması itibariyle de 75. sırada yer alan Peygamberimizin Mekke döneminde Allah tarafından gönderilen 40 ayetten oluşan bir suredir. Bu ismi de zaten surenin ilk ayetinden almaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nüzul zamanı ise bu surenin herhangi bir kesin bir rivayet olmamakla birlikte surenin anlattığı konulardan ve surenin muhtevasından bu surenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de nazil olan ilk surelerden olduğunu biz anlıyoruz. Arada bir genellikle kıyametle ilgili konuları anlatılmış olmasına rağmen 16. ayetten 19. ayete kadar arada kalan bu 4 ayette sanki bir cümle-i mutarıza gibi Rabbimizin burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı kavrama, Kur'an'ı anlama noktasında aceleci davranmaması gerektiğini görüyor, anlattığını görüyoruz ki bundan biz şunu anlıyoruz. Bu sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk dönemlerinde yani kendisinin Kur'an ayetlerinin ilk gönderilmeye, vahyedilmeye başlandığı dönemlerden olduğunu anlıyoruz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam henüz tam vahiy konusuna, kendisine gelen Kur'an ayetlerinin korunmasında, bilgilendirilmesinde ve anlaması noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin henüz acemilik diyebileceğimiz bir dönemlerinde Allah tarafından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. İşte böyle bir zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an ayetlerinin korunmasında, ezberlenmesinde biraz aceleci. Acaba kaybedebilir miyim? Acaba unutabilir miyim? Herhangi bir eksiklik olabilir mi diye böyle bir kaygı, böyle bir endişe içerisindeyken ki böyle bir şey olmuş ki Rabbimiz tarafından Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in korunmasının kendisinde olduğunu daha başka ayetleri zaten bildirmişti. Bununla da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme acele etmemesini, dilinde herhangi bir sürçme neden olmamasını, bu acaba kaybedebilir miyim, kaybetmez miyim, koruyabilir miyim diye bir endişeye kapılmaması gerektiğini bu surenin içerisinde sanki genellikle kıyamet anlatılırken, insanların kıyamete karşı tepkileri dile getirilirken, kıyameti kabul edip etmeme noktasında tereddütleri açık ve seçik bir şekilde anlatılırken Rabbimiz böyle bir şeyi, böyle bir ayet grubunu, 4 ayeti bu surenin içerisine koyuvermiştir ki biz bundan peygamber bu surenin peygamberimize bu Mekke döneminin ilk dönemlerinde geldiğini anlamış oluyoruz. Bu surede ne anlatılıyor diye düşünecek olur ise geneline bu surenin genelini 40 ayeti şöyle bir gözden geçirecek olur isek Rabbimiz bu surede Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar bütün sure aynı zamanda hepsinin tabii ki birlikte olmadığını, bütün surelerin bir anda gelmediğini görüyoruz. Ama işlediği konular temellikle özellikle inanç konuları ve ahlaki öğretiler Mekkelilerin bir takım sapıklıkları ve yanlışlıkları yine Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin Mekke döneminde gelen surelerdeki genel karakteristik özelliğin burada da bu ayetler grubu içerisinde de yine burada görüyoruz. Bu surede ahireti inkar edenlere hitaben Rabbimiz bunların şüphe ve itirazlarına tek tek bu sure içerisinde cevap veriyor. Sağlam deliller ve insanın aklına hitap eden inkar edemeyeceği kadar sağlam deliller ile kıyamet ve ahiretin meydana gelişinin olabilirliği ve bunun gerekliliğini yine bu ayetler grubu içerisinde yine görüyoruz. Ahireti inkar edenlerin aslında mantıksal dayanak olarak bunu mümkün görmemeleri değil, asıl neden bunların kendi ihtirasları, nefsi istekleri ve tutkularının olduğu açıkça bu ayetler grubu içerisinde yine bizlere açık bir şekilde anlatılıyor. Onların aslında ahireti inkar etmedikleri fakat kendi yaptıkları işlerin, kendi yaptıkları yanlışlıkların ticarette olsun, ekonomide olsun, siyasette olsun, ahlakta olsun, insanlara karşı muamelelerinde, davranışlarında olsun, yaptıkları yanlışlıkların hesabı sorulacağı düşüncesi onlara kıyameti ve ahireti inkar ettirmeye yöneltiyordu da Rabbimiz işte onlara amel defterini görmeden herkesin dünyada ne yaptığını bilecekler, görecekler. Çünkü her ne kadar başkaları kandırılabilir, bir takım tevillere göre kendi vicdan susturabilirlerse de ama Rabbimizin hesabının, kitabının var olduğunu yine biz bu ayet grubu içerisinde anladığımızı göreceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, bütün canlıları koruyan, gözeten, kollayan, yaşatan ve de ahirette sadece mümin kullarına acıyan, merhamet eden, bağışlayan, affeden Rabbimizin ismiyle inşallah bu sureyi anlatmaya çalışacağız. La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvame. Kıyamet gününe yemin ederim ki dedi Rabbimiz bu surede. Kıyamet yani kalkış günü, insanların ikinci öldükten sonra dirilme gününe and ederim ki hayır, onlar öncesinde kıyameti kabul etmiyorlardı. Kıyameti kabul etmedikleri için de Rabbimiz böyle bir başlangıçla onlara tepki olsun diye, kıyameti ahireti kabul etmeyenlere karşı bir tepki olsun diye ilk kelime olarak Rabbimiz la kelimesini kullandı. Kıyamet gününe, o ahiret gününe, diriliş gününe yemin olsun ki insanların ayağa kalkacakları ve o günde hiç kimsenin hiç kimseye fayda veremeyeceği bir güne, babanın oğluna, oğlunun babasına fayda veremeyeceği bir güne yemin olsun ki Allah kalkışın gününe o kadar önemli bir ki Rabbimizin Kur'an'da birçok şeye yemin eder. Aya yemin etmiştir, güneşe yemin etmiştir. Onlardan bir tanesi de burada görüyoruz ki kıyamet gününe yemin olsun ki dedi Rabbimiz. Ve yine hayır dedi, kendini kınayan duran nefse and ederim. Kendini levmeden, kötüleyen nefse insana yemin ederim ki dedi Rabbimiz. Kur'an'da insan nefsini biz birçok ayetlerden anlıyoruz ki üç tip nefisle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Birincisi insanı kötülük yapmaya, iyilikten alıkoymaya emreden nefis ki biz buna nefsi emmare diyoruz. İkinci bir nefis daha var. Yanlış bir iş ve düşünceye niyet ettiğimiz zaman kişiyi bu yüzden kınar ve azarlar. Bu yaptığı işin kötü olduğunu söyler. Buna da nefsi levvame denir. Bugün buna biz vicdan adını vermekteyiz. Üçüncüsü de doğru yol üzerinde sebat ederek, Allah'ın gösterdiği sırat-ı müstakimde kalarak, Allah ve Resulünün belirtmiş olduğu yol üzerinde, çerçeve üzerinde kalarak ve bunda da bir takım kendilerini kötüle davet edicilerin davetine aldırmadan, sapıklığa düşmeden, sapık yollardan sakınmak suretiyle tatmin olan bir nefis daha vardır ki biz buna da nefsi mutmainne diyoruz. Bu surede kıyamet üzerine yemin edilmiş olması, bu olayın muhakkak surette gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu, mutlaka gerçekleşeceğinin bizim üzerimizde, bizim anlayacağımız dilde bir delilidir. Yoksa Rabbimiz gerçekleşmeyecek olmuş olsaydı, böyle bir yemini söylemesi söz konusu değildi zaten. Kıyamet günü üzere yemin etmek bugün, bir gün bu kainat nizamının alt üst olacağını, şu gördüğümüz sistemin tamamen bozulacağını, sonra insanların tekrar teker teker diriltileceğini, yaptıklarının hesabını sorulacağını, yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını bulacağını da mutlaka göstermektedir. Bu nedenle de üzerine yemin edilen iki şeyden ikincisi lefsi levvame, yani insanların yanlış bir iş ve düşünceye niyet ettiği zaman o kişiyi kınayan ve de azarlayan nefis, nefsi levvamedir. Dünya tamamen, dünyada insanlar tamamen bir sağduyuya, vicdana sahip olmayan bir kimse dünyada yoktur. Mutlaka insanların içlerinden gelen, Allah tarafından yaratılışta, fıtratta verilmiş olan bir temizlik mayası, bir temizlik duygusu, kötülükten rahatsız olma, her ne kadar kötülüğü yapmış olsa bile, iyilikten kaçınsa bile, bu yaptığı kötülüğün ve kaçındığı iyiliğin kendi vicdanında mutlaka bir etkisi vardır. Dünya tamamen, bu insanlar, her insanın içinde iyiliğin de kötülüğün de hissi vardır. Bir insan ne kadar bozulmuş, ne kadar ahlaki duygulardan uzaklaşmış, ne kadar dejenere olmuş olursa olsun, vicdanında muhakkak kötülük yapmamasını ve iyilikte bulunmasını isteyen bir iç dürtüsü vardır. Böyle birisinin iyilik ve kötülük kriteri yanlış olabilir ama yine de sağduyusu ona yaptıkları konusunda her zaman itirazcı olur. Bir insanın salt bir hayvan olmadığını görüp bu insana böyle bir duygu taşıması, insanın yaptığı kötülükten zaman zaman rahatsızlık duyması, insanın bir hayvan olmadığını da göstermektedir. İnsanın içinde bir ahlaki duygu vardır. İyilik ve kötülük arasında tefrik, iyilikle kötülüğün ne olduğunu ve ne olamayacağını, iyi denilen şeyin ne olduğunu, kötülük denilen şeyin de ne olduğunu tefrik edebilecek, ayırt edebilecek, seçebilecek bir konumda Allah tarafından yaratılmıştır. Kendinin yapmış olduğu iyiliklerden ve kötülüklerden dolayı da insan zaman zaman kendini sorumlu tutar. Şunu yapmamalıydım, şunu da yapmalıydım şeklinde zaman zaman kendini insan sorguya çeker. Eğer bir başkasına bir kötülük yapsa ancak vicdanını susturarak tatmin olur. Eğer başkasına bir kötülük yapsa o zaman kalbinde bunun cezalandırılması gerektiğine dair kendi içinde bir istek oluşur. Şimdi eğer bir insanın yapısında böyle bir lefsi lemvame varsa, varlığı inkar götürmüyorsa ki götürmüyor, bu hepimizin içinde olan bir şeydir. O zaman aynı nefsi lemvamenin kıyamet günü insanın karşısına şahit olacak getirileceği gerçeği de Allah tarafından Kur'an'da nefsi levame üzere yemin edilmesi de bunun inkar edilemez bir gerçek olduğunu hepimizin karşısına ne yapıveriyor? Çıkarıveriyor. Görüyoruz bunu yani. İşlemiş olduğumuz iyi ya da kötü fiiller muhakkak ki insanın bir ceza veya mükafat görmesi insanın fıtratının gereğidir. Bu da ölümden sonra bir hayat olmadan mümkün olamaz. Çünkü çok kötülükler yapabiliyoruz ama bunu herkesten, polisten, annemizden, babamızdan, öğretmenden veya herhangi bir ceza verecek bir kurum veya kuruluştan bunları saklayabiliyoruz. Ama ikinci bir hayattan saklamamak mümkün değil. Böyle bir hayatın olması lazım ki insanları bu tür duygulardan, bu tür düşüncelerden alıkoysun, onu uzaklaştırsın. Hiçbir akıl sahibi ölümden sonra yok olabileceğini de zaten aklını kullanırsa düşünemez ve de iddia edemez. Eğer böyle olsaydı yaptığı iyiliklerin karşılığını görmeyecek ve de yaptığı kötülüklerin cezasını insanlar bulamayacaktı ki bu da gerçekten çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir eksiklik ve insanı tatmin etmeyen bir durumla karşı karşıya kalacaktı ki bugün intiharların ve de ölümlerin, İnsanların bir diğerine zarar vermede kan davası gibi olayların hepsinde temelinde yapan temel olgu da budur. Halbuki ahiret düşüncesi, ikinci bir hayatın varlığı düşüncesi, insanları birçok ahlaksızlıklardan, birçok cezalardan, birçok yanlışlardan uzaklaştırdığını bugün bütün bilim bile kabul etmekte ve de ortaya koymaktadır. Bu net akıl dışı bir kainat sistemi içerisinde yaratılmış olduğunu ya da bazı ahlaki dura sahip bir insanın ahlaksız bir nizam içerisinde doğmuş olduğunu ileri sürmek gerçeklere aykırı düşer. Ancak böyle düşünmeyen biri ölümden sonraki hayatı inkar edemez. Böyle bir gerçeği kabullenemez. Onun için biz de diyoruz ki insanın fıtratında, yaratılışında temiz duygular vardır. Bu duygular her zaman için insan hırsızlık da yapsa, insan ahlaksızlık da yapsa, insan herhangi bir ticarette bile yanlışlık yapsa, haksızlık yapsa, bunu kendi vicdanında bunu zaman zaman rahatsızlığını duyar, bunun eksikliğini hisseder. Hissettiği zaman da işte böyle bir toplumdan oluşan insanlar, öyle bir toplum meydana getirmeliyiz ki bugün insanlığın ve bütün dünya üzerinde yaşayan bütün toplulukların, ekonomistlerin, siyasetçilerin, siyaset bilimcilerinin, toplum bilimcilerinin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi, hangi sistemi getirirseniz getirin, dört dörtlük bile olmuş olsa, değil mi ki insan toplumda ahlak yoktur, ticari ahlak yoktur, siyasi ahlak yoktur. Bu toplumda en güzel kuralları bile uyguladığınız zaman başarı şansınız olmayacaktır. Onun için de toplumların ahlaklı olabilmesi, dürüst olabilmesi için mutlaka insanlarımıza ahiret duygusunu, ahiret düşüncesini, kıyametin bilgisini ve kıyametin o insan üzerindeki etkisini yerleştirmek, kafalara, beyinlere, kalplere yerleştirmek lazım ki insanlar onlardan uzak kalmasın. İnsanları yoktan var eden Allah'ın, bugün bütün dünyayı, evreni yoktan var eden Allah'ın kıyameti de bu dünyayı da yok edebileceğine bütün insanların inanması, bu duyguyu kalplere, düşüncelere yerleştirmek gerekir diye düşünüyoruz. Allah böyle söylüyor çünkü. Evet. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ اِذَامَ İnsan, insanoğlu kendi etrafındaki olup bitenlere, kainatın düzenine, ayın hareketine, yıldızların hareketine, evrende var olan bir müddetin yok olanlara, gözünü sağa çevirip Mülk suresinde belirtilen ayet düşünce ayetin ışığında da gözünü sağa çevirip sola çevirip çevresine bir baktığı zamanda da şu ayeti daha iyi anlayacak, kıyameti daha iyi anlayacak. İnsan şöyle bir şey mi zannediyor? Allah'ın insanın kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? İnsan dediğimiz varlık Rabbinin gücünün kuvvetinden şüpheye düşüp de İnsanı hiç yoktan var eden Allah'ın öldükten sonra tekrar onları diriltmeye kadir olmadığına mı zannediyor? Onlara bütün kemikleri çürümüş olsa bile, toz toprak olsa bile, her biri bir parça bir yerlere, bölgelere, coğrafyalara, denizlere, karalara düşmüş olsa bile, yoktan var eden Allah'ın insan böyle bir durumda ortaya çıktığı zamanda da onların yeryüzünün çeşitli coğrafyalarına dağılmış olan, arazilerine dağılmış olan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Allah'ın gücü ve kuvveti bilinen her şeye gücünün yettiğini biz bu ayetlerden ve bu ayetlerin dışındaki hem işitsel hem de görsel ayetlerden anlayabiliyoruz. Binlerce sene önce ölmüş, kimisi yakılmış, kimisi balıklara yem olmuş, kimisi aslanlara yem olmuş, şimdi cesetleri toprak olmuş, kemikleri bile yok olup gitmiş insanları yeniden parçalarını bir araya getirmek, getirecek, diriltmek mümkün mü diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veya bugün de bizlere bu tür sorularla karşı sorup duruyorlardı insanlar. Buna karşılık Allahu Teala da nihai, makul ve özlü cevaplar veriyor. Zannediyorlar ki biz bu kemikleri bir araya getiremeyeceğiz. Tabii eğer bu dağılmış kemikleri ve cesetler kendileri bir araya gelecekler, sonra da biz sizi dirilteceğiz demiş olsaydık, belki Allahu Teala'ya karşı insan, Allahu Teala böyle bir şey, yani kemiklerin kendiliklerinden bir araya geleceğini söylemiş olsaydı, insanların inkar etme hakları olabilirdi. Ama bu işin kendiliğinden olmayacağı, bu kainat nasıl ki kendi kendini yönetmiyorsa, bu kemiklerin de öldükten sonra dirilme, yani kıyamette bir araya gelmeleri de kendiliklerinden olmayacak. Bilakis Allahu Teala'nın bunu yapacağı bu ayetler içerisinde bizlere söylenilmekte, bizlere hatırlatılmaktadır. O zaman şimdi siz bu kainatın yaratıcısının, ki siz onu Halik olarak, yaratıcı olarak kabul ediyorsunuz, bunu böyle yapmaktan aciz olduğunu mu zannediyorsunuz? Böyle bir soruya Allah'ın kainatın yaratıcı olduğuna inanmış o dönemdeki ve önümüzdeki hiç kimse Allah'ın hiçbir şey istediği halde yapamayacağını, bunun mümkün olamayacağını düşünemez. Ancak akılsız biri bu böyledir diyebilir veya o akılsız da bugün senin bedenini hava, su, toprak ve daha binlerce element ve parçadan bir araya getirerek bu cesedi veren Allah'ın şimdi tekrar bu parçaları bir araya getirip nasıl öne sürebilirsiniz diye bu ayet grubu içerisinde inkar edenlere karşı böylesine Rabbimiz delillerini açık ve net bir şekilde ortaya koyuveriyor. Şunu anlayacağız bu ayetten, bizi yoktan var eden Allah kıyamet gününde de kemiklerimizi bir araya getirecek. Hatta o kadar bir teferruata, o kadar bir ayrıntıya girecek ki Rabbimiz, bela kadirine ala en nüseviye benane. Evet diyor Rabbimiz, bizim onun parmak uçlarını bile düzeltmeye, parmak uçlarındaki ayrıntıları bile en ince şekline varıncaya kadar ve onları gerisin geriye düzeltmeye, onu o şekilde yaratmaya gücümüz yeter. Böyle bir Allah var. Rabbimizin bunları bu şekilde, bu kadar açık ve net bir şekilde ortaya koyması aslında bize şu gerçeği hatırlatmak içindir. Allah'ın bu kainatı yoktan var eden Allah, bir günde gelecek yoktan var olanı yok edecek ve bütün insanları toplayabilecek güce ve kudrete sahiptir. Öyleyse siz gelin bu dünyada Allah size neyi emretmiş, neleri yapılmasını istemiş, nelerin de yapılmamasını sizlerden istemiş ise gelin buna boyun eğin, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın emirlerine ve Allah'ın yasalarını kabul edin. Bütün kainat Allah'ın kain yasasına göre, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın sünnetullahına uyarak hareket ediyor, hiçbir problem olmuyor. Hiçbir anarşi, hiçbir zıtlık, hiçbir kargaşa ve uyumsuzluk meydana gelmiyor. Siz de eğer Allah'a kendinizi teslim eder, aile planında, fert planında ve toplum planında Allah'ı Rab olarak kabul ederseniz, hiçbir problem yaşamayacağımızı Rabbimiz bunlarla bizlere bunu anlatmaya çalışıyor. Yoksa kıyametin var olması, yok olmasındaki gücünü, kuvvetini bize anlatmak suretiyle ben hepinizi asarım, keserim, biçerim demek anlamında böyle bir güç gösterisi değil. Rabbimizin bunu anlatmalarındaki tabiattan ve kıyametten ve insandan örnek vermesinin nedeni Rabbimizin gücünün ve kuvvetinin her şeye yetti. En güzel kanunları, en güzel yasaları Rabbimizin koyduğunu, insanların hem fert hem aile hem toplum planında Allah'ın dediğine göre yaşadığı zaman herhangi bir problemi yaşamayacaklarını bu ayetlerle bizlere anlatmaya çalışıyor. Ve de diyor ki çok önemli, gerçekten çok bir ayrıntı bir konu. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzeltmeye gücümüz yeter demek suretiyle. Yani insanlar ölecekler, yok olacaklar. Rabbimiz onları tekrar diriltecek. Parmak uçlarındaki parmak izlerine varıncaya kadar da bunları gerisin geriye verecektir. Bugün de bunları görebiliyoruz. Parmak ucumuzda Allah korusun bıçakla herhangi bir derisinin alınması, yırtılması, kaybolması ama tekrardan Rabbimiz koyduğu sistem içerisinde deri tekrar kendisini tamamlıyor ama parmak izi önceki parmak iziyle tekrar aynen kayboluyor. Bir trafik kazasında veya bir bıçak kazasında parmağımızın derisinin kaybolduğunu düşünelim. Tekrar deri onu yerine getiriyor, tamamlıyor ama parmak izimiz bu dünyada zaten Rabbimiz kıyamette olabilecek olan hadiseyi bugün de bizlere açık ve net bir şekilde gösteriyor. Evet, fakat Allah'ın bu kadar gücünün, kuvvetinin yerinde olduğunu insanlara Rabbimiz böylesine anlatmasına rağmen bel yuridül insanu liyefcura emamehu. Fakat insan denilen varlık öyle düşünmüyor. İnsan önündeki o sonsuz geleceğini fücurla sürdürmek istiyor. Fücur da Allah'a baş kaldırarak fıtrat ve ahlak dışı davranış şekilleriyle de bunu baş kaldırıdaki liyefcura kelimesindeki anlam, fücurdaki anlam budur. Allah'a baş kaldırmak, fıtrat ve ahlak dışı davranış şekilleriyle Allah'a isyan etmek. İnsanın fıtratında da zaten güzellik var. İnsanın fıtratında dürüstlük var. İnsanın fıtratında zaten gerçeği kabul etme, tevhid inancını kabullenme var. Allah insan dediğimiz varlığı aslında böyle yaratmış. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her doğan İslam fıtratı üzere doğar hadisi de bize zaten bunu belirtmeye çalışıyor. Müslüman olarak doğma demek yani İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın ilkelerini, tevhid inancını, doğruluğu, dürüstlüğü, yalancılığı değil. Yani doğan çocuk yalancı olarak doğmuyor, karakter olarak dürüst doğuyor. Ama sonradan çevresi, yakın veya uzak çevresi, annesi, babası, okul çevresi bir takım ahlaksızlıklara, bir takım davranış bozukluklarını onlara telkin ediyorlar. Bugün toplumda ve okullarda gördüğümüz bir takım yanlışlıklar aslında o çocukların hatası değil, o öğrencinin hatası değil. Onlara bunları zaten hem görsel basında hem de televizyonlarda bunlar açık ve net şekilde çocukların nasıl olması, o fıtratı bozmak için, o ya güzelim yaratılış mayasını bozmak için yapılan telkinler neticesinde çocuklar bu hale geliyor. Ve neticede zaten kendileri de görüyorlar yani. Geçen hafta İstanbul Üniversitesi'nden bir profesör dert yanıyor. Amerika'dan bir profesör getirmişler herhangi bir konuda sempozyum yapmak için. Afişler asmışlar İstanbul Üniversitesi'nin bütün girişlerine ve çıkışlarına. 10 gün öncesinden duyurmuşlar. Çok önemli gördükleri bir sempozyum, bir konferans. Ama bu konferansa katılan öğrenci sayısı içeri girdikleri zaman koskoca Amerika'dan getirdikleri profesöre rağmen kendilerini ayıplıyorlar. Çünkü 10-11 tane öğrenci gelmiş. Orada kendi arkadaşları, öğretim elemanları falan var. Toplam katılımcı sayısının 20-25 olduğunu söylüyor. Bunu çok ayıplıyor. Ama öbür tarafta diyor bir şarkıcı vardı. Onda ise yer yerinden oynuyordu. Böyle bir neslin, böyle bir gençliğin yetişmesini istediniz. Böyle bir gençlikte yetişti işte. Bunda niye rahatsız oluyorsun, niye kıskanıyorsun? Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmek adına her türlü şeyi yaptınız. Rabbimiz de bu ayetle bunu hatırlattı. Yani insanlara, halbuki insan önündeki sonsuz geleceğini de fücurla, günahkarla, Allah'a isyanla, ahlak dışı davranışlarla, fıtrat dışı davranışlarla sürdürmek istiyor. İnsanın böyle temelinde böyle bir şey var, bununla var. Halbuki önündeki ayete, peygamberin sözüne, uyarılara cevap vermiş olsa, kulak vermiş olsa, onlara katılmış olsa bu yanlışlıklardan, bu düşüncelerden uzaklaşmış olacak. Rabbimiz bunu da insan kötü amel işlemeye devam etmek istiyor ayetiyle de bunu bize hatırlatıyor. Bu kısacık cümleyle ahireti inkar edenlerin gerçek hastalıkların teşhisi konulmaktadır. Bunlar aslında kıyameti ve ahireti mümkün görmedikleri için inkar etmiyorlar. Bu insanların dünyada kötü amele, isyana, fıtrata aykırı işlere devam etmesinin asıl nedeni ahireti mümkün görmedikleri için değil, asıl neden bunların ahirette inanmakla doğacak bir takım ahlaki sorumluluklardan hoşlanmadıkları için ahireti inkar ediyorlar bunlar. Çünkü ahireti kabul etmiş olsalar kendi yaptıkları işlerin ahiretteki sorumlulukları, ahlaki sorumlulukları karşı karşıya kalacaklar ki bunun işte ahlaki sorumluluğun neticesi bu değildir demek yerine direkt olarak ahireti inkar ediyorlar. Bu insanların isteği tıpkı ipini koparmış, affedersiniz, bir hayvan gibi sorumsuzca yeryüzüne dolaşmak, işlemekte oldukları zulmü, işlemekte oldukları sömürü, fiski fücuru, ahlaksızlıklara son vermek istemiyorlar. Bu yüzden de ahiret gerçeğini kabule yanaşmıyorlar. Öyleyse ahirete inanmalarına engel olan akılları değil, aslında nefsi arzularıdır, nefsi istekleridir, bu ahlak dışı davranışlarıdır. Evet, Rabbimiz bu ayeti de insan denen varlığın böylesine olduğunu hatırlattıktan sonra yeselu eyyane yevmül kıyame. Onlar bu ahireti kabul etmek istemeyen insanlar, kendi yaşantılarının karşılığını ahirette görmek istemeyen insanlar, kıyamet günü ne zaman diye de böyle alaycı bir soruyla kıyamet ne zamanmış diye olmayacağını düşünerek, insanların kafasında bir takım sorular uyandırarak, alay ederek, dalga geçerek, kıyamet günü ne zamanmış diye de böyle bir soru sorarlar. Olsa ya ne durup duruyor? Niye gelmiyor? Bu çünkü Kur'an-ı Kerim'deki başka ayetlerde böyle sorarlar. Bu sizin kıyamet dediğiniz şey niçin gelmiyor? Hadi bakalım gelsin. Hem bunu peygamberimize aleyhissalatü vesselama sordular ki peygamberimiz onlara bunun saatini ve yekulune meta hazel vaadu in kuntum sadikin. Siz eğer doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Bu kıyamet ne zaman gelecek diye peygamberimize birçok kereler soru sordular da peygamberimiz dedi ki bunun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Bunun bir anda gelmemesinin de tabii ki Allah tarafından bilinen birçok hikmetleri ve birçok sebepleri vardır. Eğer cezayı hak eden insan cezayı hak ettiği anda birdenbire ceza verilmiş olmuş olsaydı bugün birçok cezaların tehir edilmesinin ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Uhud Savaşı'nda Müslümanlara büyük zarar veren Halid bin Velid'e eğer ceza o gün verilmiş olmuş olsaydı, daha sonrasında biz İslam adına Halid bin Velid'in birçok hizmetlerine tanık olamayacaktık, göremeyecektik. Birçok peygamberimiz zamanında, aleyhissalatü vesselam zamanında, Mekke döneminde Müslümanlara yapılan zulüm ve işkencelere katılmış olan insanlara, eğer o gün yapmış oldukları işler dolayısıyla, yanlışlıklar dolayısıyla o gün ceza verilmiş olmuş olsaydı, daha sonrasında bir Hazreti Ömer'i göremezdik. Bir Halid bin Velid'i göremeyecektik. Bir Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'nin daha sonrasında yalancı peygamberi şeyhi öldürmesini göremeyecektik. Onun için Allah-u Teala'nın cezayı tehir etmesi insanların isteklerine ve arzularına göre değil, tamamen Rabbimizin kendi istek ve arzuna göredir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu o şekilde belirtti. Onun saati, onun zamanı, kıyametin ne zaman kopacağı, ne zaman olacağı, insanların ne zaman hesaba çekileceğinin bilgisi tamamen Rabbime aittir. Bu konuda bende bir bilgi yoktur dedi. Evet, bundan sonra Rabbimiz bir başka insanların bunu kabullenmeleri için, kabul etmeleri için bazı gerçekleri de tekrar dile getirecek. İşte onlardan bir tanesi de ve izâ berikal basaru, göz kamaştığında, göz o kıyametin korkunçluğunu görüp de kamaşıp kaydığında bir başka şey daha görecek. Ve hasefel kameru, o gün ay da kararacak. Ve cümi'a şemsu vel kameru, güneş ve ay da birleştirildiği zaman. Ve yekulul insanı yevme izin eynel mefar, İşte o günde insan kaçacak yer neresidir der. O gün insan kaçış nereyedir der. Böyle bir olay, bildiğimiz, gördüğümüz, bugüne kadar hiç tanık olduğumuz bir olay değil. Bugün insanoğlu aya da bakabiliyor, ayı da görüyor, güneşi de bakabiliyor, güneşi de görebiliyor. Ama o gün güneşin toplandığı, ayın toplandığı, güneşin normal rutin hareketlerini yapmadığı, ayın kaybolup gittiği ve de insanların gözlerinin bakış açılarının kaydığı, insanların gözünün kamaştığı bir durumda Rabbimiz böyle bir gününden olacağını insanlara haber verdi. Ayette geçen berikal basaru, gözün kamaşması ibaresi geçmektedir ki bunun sözlük anlamı şimşekten gözlerin kamaşması olarak geçmekte, sözlüklerde böyle bir anlam verilmekte. Fakat Arapçada bir deyim olarak kullanımında da sadece bu anlama gelmiyor. O zaman korku, hayret veya ani bir olay karşılaşıldığında şaşıp kalma ya da gördüğü bir şeye korkudan gözlerin, bizim Türkçedeki anlamıyla söylersek, fal taşı gibi açılması, baka kalması anlamına geliyor. Bu aynı mesele yine Kur'an'ın diğer bir yerinde de İbrahim suresinde geçiyor. Allah onları gözlerinin yuvalarından fırlayacağı bir güne kadar ertelemektedir. Onlara verilecek olan cezayı Rabbimiz onların gözlerinin yuvalarından fırlayacağı bir güne kadar ertelemektedir şeklinde belirtiyor ki, yani insanların kıyamet günündeki tabi birçok şeyler olacak o gün. Tekvir suresinde de Rabbimiz zaten bunu bir başka şekliyle söylüyordu ki o günde öyle dedi. İze şemsü küvvirat, güneş dürülecek. Yani o gün ışık da vermeyecek, ısı da vermeyecek. Böyle bir özelliği kesinlikle kalmayacak dedi. İşte o günde olacak hadiselerden birkaç tanesini Tekvir suresinden hatırlatıvereyim size. Güneş köreltildiği, yani ışık ve ısı vermediği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp da döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, değerli olanlar, hamile develer ki o gün Araplar için çok değerliydi, kendi başına terk edildi, insanların ilgilenmediği, değerli olanların değersiz oluverdiği zaman, bugün insanların yani 250-300 milyarlık arabalarına bir kenara atıverdikleri zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefis birleştiği zaman ve diri diri toprağa gömülen kızcağıza sorulduğu zaman, ey çocukcağız hangi suçtan dolayı öldürüldün diye sorulduğu zaman, işte sayfeler yani amel defterleri açıldığı zaman, gök sıyrılıp yıldızdan, güneşten, aydan sıyrıldığı zaman, cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığında ve cennette insanlara yaklaştırıldığı zaman, İşte o günde her nefis kendi hazırladığı şeyi bilip öğrenecektir. İşte böyle şeyler hocam. Buradaki ayette Rabbimiz hemen ayın karardığını, güneş ve ayın birleştirildiğini ve insanın da kaçış nereyedir? Yahu neler oluyor? Kaçacak delik aradığı zaman tabir caizse. Geçen cumartesi akşam işte Konya'mızda bir deprem oldu. Ufacık bir deprem, güya 3 şiddetinde olduğu söyleniyor ama insanların hepsi sokaklarda gördünüz. Gecenin ikisinde bir hareketlilik, bir sağa sola kaçıştırma, sanki çok katlı apartmandan kaçıp da tek katlara kaçtığı zaman veya araziye çıktığı zaman bu iş olmayacakmış gibi. Halbuki birçok bundan önceki olan depremlerde gördük ki yeryüzü de ayrıldı gitti. Birçok asfaltların metrelerce birbirinden ayrı ayrı mesafelere, birçok köprülerin çöktüğünü de gördük. Yani insan nereye kaçıyor ki de? Halbuki kaçış, eğer bundan kaçış varsa hakta, batıldan hakka kaçış olmalı. Allah'a yönelme olmalı. Allah'a iltica olmalı. Çünkü vekil ve dost ve yardımcı olarak dünyanın hiçbir yeri, hiçbir ev, tek katlı, koskocaman binalar da yapmış olsak, Japonya, Türkiye'de 7 şiddetindeki bir deprem, Türkiye'de neler yaptığını gördük. Taş üstünde taş bırakmayacak kadar etkili olabiliyor. Ama Japonya'daki deprem hiçbir şey olmuyor. Yani bizdeki 3 şiddetindeki bir deprem gibi olabiliyor. Televizyonlarda bunları görebiliyoruz. Ama aynı Japonya 9 şiddetindeki depreme o da dayanamıyor. Dünyanın teknolojisi Allah'ın gücü karşısında bir hiçtir. Bunu kabul edeceğiz. Ne kadar teknoloji gelişmiş olursa olsun, en üstü, bununla teknoloji yapmayalım anlamında söylemiyorum da, fakat şunu bileceğiz. Teknolojinin gücü Allah'ın gücü karşısında bir hiçtir. Bunu anlamak ya adına söylüyorum. Rabbimizin bundan önceki dönemlerde Hazreti İsa peygamberimizin Allah tarafından babası dünya getirilmesinin sebep ve hikmeti de budur. Sizin tıbbınız, sizin teknolojiniz Allah'ın karşısında bir hiçtir. Allah olmayan bir şeyden olur yapabilir. Sizin olmaz dediklerinizi Allah oldurabilir diye Kur'an onu Hazreti İsa peygamberimizi örnek vermişti. Burada da işte insan o gün kaçacak yerler arar. Acaba neresi olabilir diye de o gün sığınabileceğim bir tek makam ve mevki var. İşte insanların bunu bugün düşünmesi lazım. Başına Allah'a yönelmeyi, Allah'a sığınmayı, Allah'a vekil ve dost kabul etmeyi, illaki başımıza gelecek bir bela ve bir musibet sonrasında değil de Rabbimizin her zaman normal haldeyken, yani denizde Kur'an-ı Kerim'de zaten onu sık sık bize hatırlatıyor. Yani insan denizde giderken, denizde alabora olmuşken, can köprücük, Kur'an'ın ifadesiyle söylemek gerekirse, can köprücük kemiğine dayanmışken Allah'a yönelme değil de, insanların başına gelen bir bela ve musibet anında Allah'a yönelme değil de, insanların mutluluk anında da, normal yaşamı içerisinde de Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı, Allah'a vekil kabul etmeyi, Allah'a dost kabul etmeyi anlamalı ve bilmelidir. Evet, işte böyle bir zamanda insan yekulul insanı yevme idril mefar diyor Rabbimiz. O gün insan kaçacak yer neresidir der. Kaçacak bir delik arar da ama o deliği de maalesef bulamaz. Çünkü o günden öncesinde bu deliğin adresini öğrenmek gerekiyordu. O evin gideceğimiz makamı, gideceğimiz mevkiyi o günden öncesinde aramamız, adresini iyi öğrenmemiz gerekiyordu. Biz ondan öncesinde Rabbimize hiç yönelmemiş, Rabbimizle kontak kurmamış, Allah'tan bugün de kullanılmak üzere sakladığımız bir ışığı almamış isek, insanların böyle bir günde de Rabbimiz onlara bir ışık vermeyecektir. Daha öncesinde insanlar, Allah'ı unutan insanları Rabbimiz de o gün unutuverecek. İnşallah biz unutanlardan olmayalım diyelim ve onun için de bir takım hazırlıklar yapalım. Yekunul insanu yevme idnin eynel makar kella la vezar. O gün Rabbimiz kendisi daha önceden eğer Rabbimizle bir ilişkiye girmemiş, bir kontak kurmamış ise ve o gün insan kaçacak yer neresidir sorusuna hayır, sığınacak yer yoktur cevabı Allah tarafından kendisine verilecek ve denecek ki o gün sonunda varılacak, karar verecek yer müstakar Allah'ın katıdır. Öyle bir yer olmalıydı. Ama sen bunu daha öncesinde hiç düşünmedin. Kella la bezar ila rabbike yevme iznil müstakar. O gün varılacak, durulacak, sığınılacak yer sadece Allah'ın huzuruydu, Rabbin huzuruydu. Ama sen böyle bir şeyi daha önceki hayatında hiç düşünmedin, hiç gündemine almadın. Böyle bir olayın olabileceğini düşünmemiş isen, böyle bir olay karşısında da yapacağın şey ezikliktir. Başına gelen, Allah korusun, bela ve musibete katlanmaktır. Kaçabileceğin, gidebileceğin, görebileceğin insan varsa, dünyada dost edindiklerin varsa, Allah adına Allah'ın yerine sığındıkların varsa, Allah'la birlikte ortak koştukların varsa onları çağır, onlarla birlikte ol, onlar sana bir yer, onlar sana bir makam, onlar kendilerini kurtarabiliyorlarsa bir sığınacak, bir melce, bir makam, bir mevki bulsunlar. Rabbimiz tarafından bunlar böylece açıklanmış oluyor işte. Evet. Ama o gün o dostları da, şeytan da, Allah'a ortak koştukları da zaten kendilerinin sıkıntısında, kendilerinin derdinde olacaklar. Böyle bir sığınabilecekleri, onların da sığınabilecekleri ne bir yer, ne bir makam, ne bir mevki olabilecektir. Allah korusun. Onun için bugünden böyle bir kaçış gününün, insanların ayın karardığı, güneşin ayla birleştiği, dolayısıyla ne ışık ve ısık verilemeyecek. Tabi güneş kaybolunca, ayda dünyaya güneşten ışığını alamayınca simsiyah bir şey kalıverecek. Göremeyeceğiz bile. Kaybolup gidecekler yani. Böyle bir durumda insan elbette ki normal rutin hayatının dışında değişik şeylere karşılaşıverince yeni bir şeyler aramak için girecek. Ama o günde o arayışa cevap Allah'tan başkasından gelmeyecek. Ama insan o gün Allah'ı unutmuş ise, unuttuğunun karşılığı olarak da Allah da onu o gün unutuverecek. Evet. Yunebbe'ül insanı yevme edin bima kaddeme ve ahhar. İnsan yapıp edip öne sürdüğü ve geride bıraktığı her şey kendisine o gün, kıyamet günü olup bittikten sonra haber verilecektir, anlatılacaktır. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve de erteledikleri şeyler tek tek Allah tarafından kendisine haber verilecek, anlatılacak. Ve insan önce ve sonra ne yaptıysa cümlesi çok geniş ve kapsamlı bir cümledir. Değişik anlamlara gelebilir ama bu anlamları hepsi de doğurabilir. Bir anlamı şöyle düşünebiliriz: insana ölmeden önce dünyadayken hangi iyilikleri ve kötülükleri işleyerek ileriye, ahirete göndermiş olduğu bildirilecek. Amel defteri kendisine gösterilecek. Dünyadayken yapmış olduğu iyi ve kötü amellerin onu ölümünden sonra gelen kuşaklarda ne gibi etki bıraktığı bu defterde gösterilecek. İkinci anlamı ise şöyle bir anlam da bu ayet-i kerimeden çıkarabiliriz. Ona dünyada ne yapması gerekirken yapmadıkları ve de yapmaması gerekirken yaptıkları, söylemesi gerekirken söylemedikleri, söylememesi gerekirken de söyledikleri vardır. İşte onlar kendisine ne yapılacak, insanlara hatırlatılacak. Bunların için yapman gerekiyordu, yapmadın. Söylememen gerekiyordu ama söyledin. Ama bir de söylemen gerekenler vardı. O konularda da sustun. Bir yerde senin Allah'ınla, peygamberinle, dininle, imanınla alay ediliyordu. Onlarla dalga geçiliyordu. Onlar karşısında sen makamını, mevkini, ekonomini, parasal gücünü kaybetmemek adına bugünlerde hiçbir tepki ortaya koymadın. Ne sözlü bir hareketin oldu, ne de fiili bir hareketin oldu. Bir yerlerde Müslümanlar katledilirken sen kendi makamını, kendimi, bana dokunmayan yılan 40 yıl yaşasın dedin. Böyle bir düşünce içerisinde oldun. Dünyada Müslümanların kanları oluk oluk akıtılırken sessiz ve sakin kaldın. Kendi evini düşündün, kendi arabanı düşündün, kendi malını mülkünü düşündün de onlara karşı herhangi bir tepkin olmadı. Alacağın diplomaları düşündün, acaba Allah ne der diye hiç düşünmedin, bunları gündeme bile getirmedin. Bu konuda sessiz ve sakin kaldın ama Allah-u Teala da bunları işte hepsini gördü, yazdı ve bugün senin önüne koyuverdi. İnsanın yapıp öne sürdü ve geride bıraktığı şeylerin hepsini Rabbimiz o gün kendisinin önüne koyacak ve kendisine bildirecek. Ve de diyecek ki, belil insanu ala nefsihi basira. O gün Rabbimiz insan kendi nefsine karşı bir basirettir. Yaptıklarının içinde tecrübe edip en iyi kendi kendini gözleyen bir şahittir. Başkasını şahitlik etmesine, başkasının denetlemesine, başkasının kendisinin yaptıklarını görmesine, not etmesine gerek yok. İnsan dediğimiz varlık yaptıkları içinde tecrübe edip en iyi ve kendi kendini gözetleyen bir şahit olarak Rabbimiz tarafından, Allah tarafından bizlerin önüne koyu veriyor Rabbimiz. Her insan kendi yaptığını en iyi bilen yine kendisidir. Velev elka ma'azira. Velev ki o insan dediğimiz varlık bu yaptıklarına karşı bir mazeret ileri sürse de, yani insan amel defterini, tutanaklarını göstermek demek, sadece onun işlediği suçları göstermek değildir. Asıl gaye mahkemede ona karşı bir delil ve şahit olmasıdır. Yoksa insan ne yaptığını en iyi bilen kendisidir. Defterin gösterilmesine ihtiyacı yoktur aslında. Bir yalancı bütün dünyayı kandırabilir. Ama bu yalana asla kendisi ne yapmaz? İnanmaz. Bir hırsız binlerce hile ve dalavereler ile hırsızlığını gizleyebilir. Başkalarına hırsızlığını göstermeyebilir. Ama şunu hiç unutmamalıyız ki, bu adam kendisinin hırsız olduğunu en iyi bilen yine kendisidir. Bir insanın türlü türlü delillerle başkasını küfre, inansızlığa, şirke ikna edebilir. Kendisi samimiyetle bunun böyle olduğunu da düşünebilir. Ama bu akide üzerinde kendi vicdanını ne yapamaz? Susturamaz. Onun yanılgısının ve doğruyu kabul etmesinin asıl nedeni tıpkı bir zalim, vicdansız, kötü huylu ve haram yiyici bir kişinin bu çirkin amelleri de binlerce bahane ileri sürerek kendi vicdanı susturması gibidir. Böylece vicdanı onun işlerini kötülemez. Mecburiyet ve maslahat gereği böyle yaptığını ona kabul ettirir. Fakat her ne olursa olsun o kimin hakkını yediğini, kime zulmettiğini, kiminin namusunu çiğnediğini, kimleri kandırdığını ve hangi gayri meşru yollarla hangi menfaat temin ettiğini yine insanın kendisi en iyi bilen budur. Bu yüzden o gün o büyük mahkemede her kafir, her münafık, her fasık, her facir ve her günahkar bu günahkarlık adına ne işlediklerini ve hangi yüzde Allah'ın huzurunda bulunduklarını gayet iyi bilecekler ve kendileri de bu yaptıkları işlerinden başkalarını kandırdıklarını, yaptığı işleri başkalardan gizlediklerini ama kendilerinden asla gizleyemediklerini Rabbimiz bu ayetleriyle bizlere hatırlatıyor. Ve de diyor ki insana düşün, taşın ama yaptığın işlerin hem kendin bildiği gibi bir insan kendi yaptığı hırsızlığı, kendi yaptığı ahlaksızlığı, kendi yaptığı namussuzluğu nasıl ki bilmemesi mümkün değil ise Rabbimiz de bunları en güzel şekilde, en ayrıntısına varıncaya kadar, detayına varıncaya kadar bilecek, biliyor ve bir günde gelecek bizlere bildirecektir, bizlere gösterecektir dedi. Bundan sonra da Rabbimiz demin dersimizin başında söylemiş olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vahyedilen ayetleri aceleci olarak hemen acaba kaybedebilirim düşüncesiyle aceleci davrandığını görüyoruz. İnşallah bu ayetleri söyleyerek sohbetimize son verelim. Tekrar ileriki sohbetimize devam ederiz. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Onu ey peygamberim, onu ezberlemek için dilini çabuk hareket ettirme. Hareket ettirmene gerek yoktur. Çünkü Rabbin senin onun hareket acele etmeden de onu senin kalbinde muhafaza edecektir. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. Muhakkak ki onu ezberletmek ve onu okutmak bizim üzerimize düşen bir görevdir. Şüphesiz onu senin kalbinde toplamak ve sana okutmak, öğretmek, bildirmek, senin anlaman bize ait olan bir iştir. Şu halde diyecek Rabbe izâ qara'nâhu fettebi' Kur'âne. Şüphesiz şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onu okunuşunu izle. Onun okunuşunu takip et ki tümme inne aleyna beyane. Sonra muhakkak onu açıklamak bize ait olan bir iştir. Biz onu sana anlatacağız. En geniş şekliyle nasıl anlaman gerekiyorsa, nasıl bir ayet-i kerime nasıl anlaşılması gerekiyorsa ve insanlar nasıl uygulanması gerekiyorsa biz onu o şekliyle sana anlatacağız. Sen de insanlara anlatacaksın. Onun için de herhangi bir kaygıya, herhangi bir endişeye gerek yok. Bu ayet-i kerimenin, bu ayetin, bu surenin akışı içerisinde Rabbimiz tarafından buraya konmuş olmasını biz böyle anlıyoruz. Yani işte sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler grubu anlatılırken demek ki biraz aceleci davranıyor da Rabbimiz acele etme, bu böyledir diyor. Tabii ki en doğruyu da Rabbimiz bilir diyoruz ve de velhamdülillahi Rabbil Alemin.